Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den, Muhammed Taki Tasfiyeci'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Gençlik, ömrün baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli, hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur. Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşağı hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği ve talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı ve Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır ve bu yüzden onları yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir. Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır ve Allah-u Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine dayanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşüyle hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder. Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya ve tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir ve bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taş üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzüne yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar İnsanları ve özellikle gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya ve böylece has ve insanı insan yapan marifetlerden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa safa ve maneviyat da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli ve bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam, gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur. Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa, Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şayeste gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'tur. Hazreti Yusuf, gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dört bir yandan genç Yusuf'u sardığı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah-u Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf, Rabbim bana zinadan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Allah-u Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak olduğu ve Mısır Aziz'inin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin ve hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor. Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla yaratan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençler arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli ve böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi de Kur'an-ı kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar o okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsınız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz. Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzdur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailəsinə və başqalarına davranışı, məsləyi və iş həyatı, hüquq, yargı və hükumət məsələləri alanında geniş və açıq kanunları içərir. İslamın güzelliklerini idrak etdikdən sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gəncdir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak tanıyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum. Ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır. Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa, Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir ve Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur ve şöyle der: Ey Yüce Rabbim, her işçi ücretine kavuştu, benim işçimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından Aziz ve Cebbar Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir: Acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der: Ey Yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cehennemden korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler ve ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir: Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir: Acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der: Evet. İmam sözlerini şöyle sürdürür: Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse, Yüce Allah ona iki kez mükafat verir. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizden her bölümünde İslam dini ile ilgili yeni bir öğretiyi ele alacağız. Şimdi sohbetimizin 52. bölümünü birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet meselesiyle ilgili konuların devamında peygamberlerin hedef ve görevlerine gözden geçirmek istiyoruz. Kuşkusuz ilahi peygamberler beşeri medeniyetlerde belirleyici ve etkili rol ifa etmişlerdir. İlahi peygamberler üstlendikleri risaletleri boyunca sürekli ortak hedefleri gütmüş ve sürekli insanları Allah'a iman etmek ve ona tapmak suretiyle gerçek saadete kavuşturmak istemişlerdir. İlahi peygamberlerin hedefleri ve mesajı bir olduğundan aralarında herhangi bir farklılık söz konusu değildir ve hepsi Kur'an-ı Kerim gözünde saygıdeğerdir. Bu yüzden Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 285. ayetinde şöyle buyuruyor. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Kuşkusuz zaman ilerledikçe ve insanın yetenekleri ve düşüncesi geliştikçe daha yüce ilahi talimi idrak etme yeteneği de bir o kadar artmıştır. Bu değişime paralel olarak ilahi dinlerde daha mükemmelleşti ve en son en mükemmel ilahi din olan İslam dini nazil oldu ve insanları hidayete erdirmeye başladı. Kuşkusuz insanları Allah'ı tanımaya ve tevhide davet etmek tüm ilahi peygamberlerin talimlerinin başında yer alıyor. Peygamberler gayet akıcı ve şeffaf bir dille ve insanların bilinç ve şuurları çerçevesinde onları tevhide davet etmiştir. İlahi peygamberler ilahi nimetleri, dünyevi ve uhrevi mükafatları beyan ederek insanlara ilahi ibadete teşvik ediyor. Enbiya insanlara Allah'a nasıl tapmaları gerektiğini öğretiyor çünkü aksi takdirde insanlar doğru yoldan sapabilir. Nitekim geçmişte bazı kavimler ve milletler putlara ve hayali ilahlara ve tanrılara taparak doğru yoldan saptılar. Şirk ve küfüre saplandı. Bu yüzden tevhide davetin yanı sıra ilahi peygamberlerin önemli bir görevi şirk ve hurafeyle mücadele etmektir. Şirk, Allah'tan başkasına sapmaktır. Eğer insan Allah'tan başkasına dayanır ve mahluklara ilahlık mertebesi verecek olursa, şirke kapılmış demektir. Kur'an-ı Kerim açısından şirk affedilemez bir günahtır. Gerçi eğer insan yegane Allah'a iman eder ve şirk çemberinin dışına çıkarsa, durum değişir. Şirk, insan kişiliğinin sarsılmasına, tüm amellerinin heba olmasına ve ahiret aleminde rezil olmasına vesile olur. Bu yüzden ilahi peygamberler sürekli insanları şirkin yıkıcı tesirleri hakkında uyarmıştır. Gerçekte enbiya bu uyarıları ile insanları şirk ve putperestlik zilletinden, tağutlara ve zalimlere karşı teslim olmaktan kurtarmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 36. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Böylece insanları tevhide davet etmek, beşeri toplumdan şirki silmek ve tağutla mücadele etmek peygamberlerin programlarının en temel eksenleridir. Enbiya tağutlara ve zorbalara karşı direnir ve onlarla ciddi bir şekilde mücadele ederdi. Bu mücadele tevhidin yerleşmesine zemin hazırladı. Çünkü eğer sahte ilahlar reddedilmezse insan yegane Allah'a ulaşmaz. Yine eğer tevhid düşüncesinin temeli güçlenmez ve tağutlar beşeri toplumlardan ve fikri yapılarından uzaklaştırılmazsa, milletler gerçek yaşama kavuşamaz ve işleri de asla ıslah olmaz. Bu yüzden Allah Teala Hazreti Musa'ya hitap ederek o Hazreti Firavun'la mücadele etmesini buyuruyor ve Firavun'a git çünkü o isyankarlardan olmuştur diye vurguluyor. İlahi peygamberlerin önemli hedeflerinin arasında zalimler ve zorbalarla mücadele etmek, mağdur ve mustazaf insanlara desteklemek ve onları zalimlerin pençesinden kurtarmak gibi hedefler yer alıyor. Bir başka ifade ile adaleti ve eşitliği inşa etmek ve zalimlerle mücadele etmek ilahi peygamberlerin temel hedeflerinden sayılıyor. Bu konuda Yüce Allah, Hadid suresinin 25. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Andonson biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Bu ayet açıkça Enbiya'nın gönderilmelerinin esas amacının adalet ve eşitliği tüm boyutlarda inşa etmek olduğunu beyan ediyor. Toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, tevhidi değerlerin hakim olduğunun işaretlerinden biridir. Bu ayetten anlaşıldığı üzere peygamberler, açık deliller, semavi kitaplar ve hakkı batıldan ve iyi kötüden ayırt etme kriterlerinden oluşan üç önemli araca sahiptir. Gerçi adalet ve eşitliği inşa etmek ilahi peygamberlerin önemli hedeflerinden biriydi. Fakat buna rağmen bu ayet Enbiya'nın insanlara eşitliği sağlamaya zorladığını söylemiyor. Gerçekte esas amaç peygamberlerin önderliğinde insanların eşitlik ve adaleti inşa edecek şekilde yetişmeleri ve bu yolu kendileri izlemeleridir. Kuşkusuz Allah Teala tüm zalimleri bir anda yok edebilecek ve bütün dünyaya adalete yayılabilecek ve bir göz kırpma kadar kısa bir sürede düşmanların kökünü kurutarak dostları muzaffer edebilecek güce sahiptir. Fakat insanlar zulümle mücadele ve adaleti inşa etme yolunda verecekleri savaşta gelişerek tekamüle erdiğinden peygamberler aracılığıyla hak dinine yardıma ve adaleti inşa etmeye çağrılmıştır. İlahi peygamberlerin bir başka önemli amacı insanların talim ve terbiyesi ve cahillik bağlarından kurtarılmasıdır. İnsan kendini kötülüklerden, bencilliklerden ve cahilce bağnazlıklardan kurtarmadığı müddetçe gelişemez. Yüce Allah bu amaç hakkında Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Çünkü ümmilleri işlerinden, kendilerini ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu ayet bisetin amacını birkaç önemli konuda özetliyor. İlahi ayetleri insanlara okumak, insanların nefsini temizlemek, kitap ve hikmeti öğretmek. İslam peygamberi son ilahi peygamber olarak bu büyük amaçları gerçekleştirmekte görevliydi. Yani insanları ilim ve bilim alanlarında ahlak ve amel zemininde yetiştirmesi gerekiyor. Böylece insanlar da ilim ve pak nefislerinden oluşan bir çift kanatla fazilet semalarında kanatlanmaları ve ilahi kata yakınlaşmaları gerekiyor. İlahi peygamberlerin görevlerinden biri insanları müjdelemek ve uyarmaktır. Bu büyük insanlar bir yandan insanlara ilahi lütuf mükafat hakkında ümitvar ederken, öbür yandan da ilahi öfke ve gazap konusunda uyarmaları gerekiyor. İlahi peygamberler dünyevi yaşamda zillete düşen insanlara düşme konusunda uyarıyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere müjdeleyen anlamına gelen mübeşşir ve uyaran anlamına gelen münezzir olarak adlandırıyor. Peygamberler açık mantık ve delillerle gelecekten aydın bir görüntü sunuyor. Tabi böyle bir geleceğe kavuşmak için insanların hak inancını izlemeleri gerekiyor. Peygamberler insanlara umut aşılıyor ve Allah Teala'ya imsar hale getiriyor. Ancak bu müjdelerin ve imsarlığın yanında peygamberler insanları bir gün en ufak amellerinin hesabı sorulacak gün hakkında da uyarıyor. Bu uyarı insanlar için gönüllerini gaflet tozundan arındırmaları için tehlike çanı gibidir. Oysa Enbiya'nın gösterdiği yolun aksine beşeri ve semavi olmayan inançlarda insanların yaşamı şu fani dünyadaki birkaç günlük kısa ömürlü sınırlı gösteriliyor ve geleceğin yok olmaktan başka bir şey olmadığı düşüncesi aşılanıyor. Kuşkusuz bu tür düşünceler hem bireye ve hem topluma zarar veriyor ve yıkıcı tesirleri bulunuyor. Allah'a inanmayan kimsenin de göz önünde Allah Teala'nın hoşnutu ve ebedi yaşam hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle bir insan kaderinin ne olacağını düşünemiyor. Oysa Enbiya inancında insan ebedi bir mahluktur ve geleceği de açıkça belirlenmiştir. İnsanın irili ufaklı her türlü amelinin hesabı vardır. İyi veya kötü oluşana göre mükafatlandırılır veya ceza alır. Allah'a inanan insan için hatta acılar ve olumsuzluklar farklı anlam ifade ediyor. Allah Teala'nın affına umut bağlamak, cennete ebediyen yaşamak, ilahi kata yakınlaşmak, tevhid inancı olan insanda yaşam umudunu geliştirir ve imsar hale getirir. Böyle bir insan çabaları yaşamın engebeli sürecinde heba olduğunu düşünmez. İnsan tüm müjdelerin ve umutların yanında gelecekle ilgili tehlikeleri de gözetlemesi gerekiyor. Enbiya ise geçmiş kavimlerin nasıl zulüm, cahillik, fesat ve kibir yüzünden helak oldukları konusunda uyarılarda bulunuyor. Enbiya insanları en ufak amelleri konusunda bile hesap vermeleri gereken bir günün geleceği konusunda uyarıyor. Nitekim kıyamet gününde korkunç azap hayali bile her akıllı insanın zulüm, günah ve fesat ve itaatsizlikten uzak tutmaya yetecektir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 52. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli
Sevgili dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün İran'ın Gameri 4. ve 5. yüzyıllarının büyük şairi, kısaca Ferruhi Sistani adıyla anılan Ebul Hasan Ali bin Culu Sistani ve değerli eserleriyle tanışmak istiyoruz. İran edebiyat tarihinde Ferruhi olarak da anılan Ebul Hasan Ali bin Culu Sistani, Kameri 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarında İran diyarında yaşayan, kendi çağının ve İran edebiyat tarihinin büyük şairlerinden biridir. Ferruhi'nin çocukluk ve gençlik çağı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Hatta büyük şairin kesin doğum tarihi de belli değil. Sadece bazı işaretlerden hareketle yaklaşık doğum tarihi tahmin edilebiliyor. Tarihi işaretlere göre Ferruhi, Belhi'nin öldürülmesinden birkaç yıl sonra ve gençlik çağında Çuanilerin sarayına katılıyor. Ve çağdaşı olan diğer ünlü şair Lebibi'nin anlattığına göre vefat ettiğinde de henüz genç sayılıyordu. Buna göre Ferruhi'nin Kameri 4. yüzyılın 4. çeyreğinde doğduğu tahmin ediliyor. Ferruhi'nin şiir hayatı hakkında da ancak Nizami Aruzi'nin tabiriyle güzel şiirler yazdığı ve musikiyle ilgilendiği bilinmektedir. Ferruhi'nin kesin vefat tarihi de bilinmiyor. Tarihçiler ve tezkere yazarları Ferruhi'nin methettiği kişilerden hareketle büyük ihtimalle Kameri 429'da Gazne'de vefat ettiğini belirtiyor. Tarihçilere göre Ferruhi Gaznevi sarayına mensup şairlerden biriydi. Gaznevi krallarının metinde şiir yazıyordu ve Kameri 432'de Sultan Mesud Gaznevi vefat ettikten sonra Ferruhi'nin şiir divanında başka hiçbir padişahın adı geçmiyor. Ferruhi'nin şiir divanında Sultan Mesud'u metheden 11 kaside yer alıyor ve bu da Ferruhi'nin Sultan Mesud'dan önce vefat ettiğini gösteriyor. Ferruhi'nin babası Sistan yöresinde hükmeden Seffarilerin son padişahı Halef Banu bin Ahmet'in sarayında hizmet ediyordu. Ferruhi gençlik çağında çeşitli bilimleri öğrendi ve musiki aletlerini çalmakta ilgilendi. Ferruhi şairliğe başladığı gençlik yıllarında mali açıdan yoksulluk içinde yaşıyordu. Bu yüzden Sistan yöresinden göç etmek zorunda kaldı. O dönemde Samaniler tarafından Çoğaniyen emaretinin başına getirilen Emir Çoğani sarayında şair ve yazarları topluyor ve onlara saygı gösteriyordu. Emir Çoğani'nin adını ve edebiyata olan hayranlığını duyan Ferruhi de onun sarayına gitti ve şairlik ömrünün bir bölümünde Emir Çoğani'nin metninde şiir yazmaya başladı. 2 yıl sonra Ferruhi Gaznevi Mahmud'un sarayına gitti ve onun metninde şiir yazmaya başladı. Böylece Mahmud'un has şairlerinden biri oldu. Şiir ve musikide mahareti sayesinde kısa sürede büyük servet ve ihtişama kavuştu. Ferruhi seferlerde Gaznevi Mahmud'un hizmetinde yer alacak kadar ona yakınlaşmıştı. Ferruhi şairliğinden başka iyi bir sese de sahipti. Ayrıca musiki aletlerini de iyi çalıyordu. Nitekim musiki alandaki mahareti şiirlerini de etkilemişti. Ferruhi'nin yazdığı şiirlerde harikulade bir ahenk ve harmoni göze çarpıyor. Öyle ki bu sanatın onun efsanevi bir yaşama kavuşmasına yetiyordu. Başkalarına methetmek Ferruhi'nin kişisel karakterinin bir parçası sayılıyordu. Bu huyu ile Ferruhi güç odağına göz dikmişti ve bu yüzden kraldan başka kim şevket sahibi ister vezirlerden olsun, ister kral Mahmut'un kardeşi Emir Yusuf olsun, hatta ordu komutanlarına kadar herkesi methediyor, böylece bahşiş alıyordu. Ferruhi 25 kadar kral, padişah, emir, vezir ve büyüklerin hakkında şiir yazmıştır. Ferruhi'nin şiir divanında 45 kaside Gaznevilerin büyüklerinin metninde yazılan kasidelerdir. Ferruhi İran'ın Firdevsi veya Nasır Hüsrev, Senai, Attar, Mevlana ve Saadi gibi büyük şairlerinin aksine yaşamında özel bir sosyal amaç gütmüyor ve kendi çağında yaşayan insanların durumu ile pek ilgilenmiyordu. Örneğin Ferruhi'nin yaşadığı Gaznevi döneminde İranlıların büyük bir bölümünü oluşturan çiftçiler ve esnaf Gaznevilerin ağır vergileri altında acı çekiyordu ve Gaznevi Mahmud bu vergilerle komşu ülkelere çıkarma yapıyor veya devlet hazinesinde topluyor veya kendisini metheden veya yalakalık eden şairlere ve yazarlara bahşiş veriyordu. Oysa Ferruhi bu zulüm ve adaletsizliklere bizzat şahit olduğu halde maalesef şiirlerinde bu duruma ve toplumun sıkıntılarına asla işaret etmiyor. Burada bir noktayı unutmamak gerekir ki Gaznevilerin döneminde İran'da şiir ve şairlik oldukça revaçtaydı. Ve birçok şair saraya bağlı olarak yaşıyor ve hükümdarların methinde şiir yazıyordu. Bu yüzden bu dönemde sosyal ve ahlaki konularla ilgili pek söz edilmiyordu. Nitekim araştırmacılar da bu dönemde yaşayan şairlerin şiir divanından Gaznevi sarayına hakim olan şartları tanımak için kullanıyor. Ferruhi'nin şiir divanı bu kaynaklardan biridir. Çünkü Ferruhi hayatını Gaznevi kralların sarayında geçirdi ve 10.000 beytlik şiir divanında Gaznevi krallarının metinden başka bir şey bulunmuyor. Ferruhi'nin Gaznevi sarayına bağlılığının eleştirilmesi bir yana, kendisini İran'ın en iyi ve en usta kaside yazarlarından biri saymak gerekir. Ferruhi'nin şiir divanı yaklaşık 10.000 beytiyle kasidelerden, gazel, rubani ve diğer bazı şiir kalıplarından oluşuyor. Ferruhi kasidelerinin büyük bir bölümü Gaznevi sarayında yazdı ve o çağda yaşayan şairler arasında yaygın olduğu gibi yaşadığı çağın sultanlarını, krallarını, vezirlerini ve büyüklerini methetti. Ancak kaside yazarlarının arasında Ferruhi şiirlerinin sadeliği, akıcılığı ve güçlü yapıya sahip olması bakımından en üstün şairdir. Ferruhi basit duyguları ve düşünceleri yeni, sade, açık ve akıcı bir şekilde beyan etmekte o kadar yetenekliydi ki birçok uzmana göre bu alanda Kameri 7. yüzyılın büyük şairi Saadi'nin derecesine ermişti. Uzmanlara göre Saadi'nin gazel yazarları arasında zevk ve duygularını beyan etmekte erdiği mertebeye Ferruhi kaside yazarlar arasında nail olmuştu. İranlı çağdaş araştırmacı ve edebiyat uzmanı Doktor Abul Hüseyin Zivrinkub, Hille Kervanı'yla adlı eserinde Ferruhi'nin şiir divanını yorumluyor ve şairin yazdığı şiirlerin özellikleri hakkında şöyle diyor. Eski şiirleri sevenlerin onun şiirlerinde az çok beğendikleri şey bu şiirlerin tatlı, akıcı ve sade oluşudur. Şairin şiirlerinde hoş bir ahenk ve harmoni hissediliyor. Öyle ki kullandığı sözcüklerin sade ve anlamları güzel olmanın yanında kelamına özel bir imtiyaz kazandırmıştır. Şairin şiirlerinde hoş bir yumuşaklık ve narinlik göze çarpıyor. Öyle ki bu durum şiirlerin güçlü yapısını bile arka plana itiyor. Ve Ruhi'nin gazelleri de kendine özgü bir letafete sahiptir. Şairin gazellerine şad ve genç ve mutlu bir atmosfer hakimdir ve gayet latif ve yüreği okşayan bir dille beyan edilmiştir. Şairin gazelleri yaşadığı çağın ve ortamın rengini ve o döneme hakim olan şartları yansıtıyor. Şair, gazel türündeki şiirlerinde tüm bu meseleleri gayet akıcı, latif ve renkli bir şekilde ifade ediyor. Ferruhi'nin şiirlerinin güzelliği, kralları methetmesinden ötürü duyulan tüm olumsuz hisleri silip bir kenara atacak kadar güçlüdür. Şairin gazelleri o kadar güçlü ve coşturucudur ki birçokları bu gazellerin şairin gerçek yaşamını yansıttığına inanıyor. Sözün sonunda Ferruhi'nin şairlik gücü hakkında söylenebilecek şey şu ki, Ferruhi kendisinden önce gelen Rudeki ve Bel gibi şairler gibi sade ve akıcı şiir yazmıştır. Doktor Zihrin Kub da Ferruhi'nin şairlik tarzı ve geçmiş şairlerden etkilendiği konusunda şöyle diyor. Ferruhi, Rudeki ve Belhi'nin tarzını benimsemiş. Öyle ki kaside'de bir ölçüde Rudeki ve gazelde de bir ölçüde Belhi'nin tarzını gözetlediği anlaşılıyor. Ancak Ferruhi'nin bu kalıplarda yazdığı şiirlerinde sergilediği maharet o kadar fazladır ki şiirlerine bakıp Rudeki ve Belhi başta olmak üzere geçmiş şairlerden ne denli etkilendiği kestirilemez. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslam peygambere bir setren ardından mübarek ömrü boyunca cemaat namazına bağlı kaldı. Allah Resulü hiçbir koşul altında, hatta hastalık zamanında bile cemaat namazını terk etmedi. Bu yüzden o Hazreti'nin sahabesi ve arkadaşları da cemaat namazlarına sıkı sıkıya bağlıydı. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre nifakı aşikar olan münafıklar veya hasta olanların dışında hiç kimse cemaat namazından şaşmazdı. Hatta bazen hasta olan kimse iki erkeğin omuzuna dayanarak çok zor yürüdüğü halde cemaat namazına katılırdı.
Evet, bilindiği üzere cami namaz mekanı ve cemaat namazının kılındığı yerdir. Cemaat namazı toplu halde ve cemaat imamına uyularak kılınan namazdır. Cemaat imamı herkesten önde kıbleye doğru namaz kılar ve başkaları da ona uyar. Cemaat halinde kılınan namazlarda ise günlük kılınan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı, ayrıca cenaze namazı, cuma namazı, Ramazan bayramı namazı ve kurban bayramı namazı gibi namazları örnek vermek mümkün.
Cemaat namazı dünyanın en muhteşem ve en manevi ibadetlerinden biridir. Nitekim cemaat namazı için birçok fazilet ve sevap sayılmıştır. Bir insan cemaat namazına katılmak üzere camiye doğru attığı her adım için sevap ve hasanet belirlenmiştir. Öte yandan cemaat namazına katılanların sayısı 10 kişiyi aştığında bu amelin sevabını Allah'tan başkası bilen yoktur. Bir hadiste belirtildiği üzere kim cemaat namazını severse Allah ve melekler de onu sever. Allah Resulü şöyle buyurur: "Bilin ki cemaat namazı kılmak üzere camiye doğru giden insanın attığı her adım için 70 bin hasene ve sevap yazılır ve 70 bin günahı silinir ve aynı ölçüde dereceleri artar ve eğer o sırada vefat ederse Allah Teala kıyamet gününe dek olmak üzere 70 bin meleği onun mezarında ziyaret etmek ve yalnızlığını gidermek ve onun için istiğfarda bulunmak üzere görevlendirir."
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere İslam peygamberi bisyetinin ardından mübarek ömrü boyunca cemaat namazına bağlı kaldı. Allah Resulü hiçbir koşul altında, hatta hastalık zamanında da cemaat namazını terk etmedi. Bu yüzden o Hazretin sahabesi ve arkadaşları da cemaat namazına sıkı sıkıya bağlıydı. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre nifakı aşikar olan münafıklar veya hasta olanların dışında hiç kimse cemaat namazından şaşmazdı. Hatta bazen hasta olan kimse iki erkeğin omuzuna dayanarak ve çok zor yürüdüğü halde cemaat namazına katılırdı.
Cemaat namazı sırasında namaz kılanlarla imam arasında kurulan irtibata cemaat denir. Cemaat namazı tüm namazlarda bir tek kişinin imama uymasıyla kılınabilir. Ancak cuma namazı için imamdan başka en az 3 kişinin imama uyması şarttır. Cemaat namazının sevabı hakkında İslam peygamberi şöyle buyurur: "Cebrail bana geldi ve Hak Teala selam gönderdiğine ve sana şimdiye kadar hiçbir peygambere göndermedi, bir hediye gönderdiğine söyledi. Ben de ey Cebrail, o hediye nedir diye sordum. Şöyle dedi: 5 farz namazını vaktinde cemaat olarak kılmaktır. Ben de ümmetim için ne gibi sevabı olacak diye sordum. Şöyle dedi: ne zaman 2 kişi olurlarsa her biri her bir rekat için 150 rakatın sevabını ve 3 kişi olurlarsa 700 namazın sevabını ve 4 kişi olurlarsa 1200 ve 5 kişi olurlarsa 2100 ve 10 kişiden fazla olduklarında tüm cinlerin ve insanların saymaktan aciz olacaklara kadar sevap kazanır.
Sohbetimizin ikinci bölümünde geçmiş bölümlerde olduğu gibi İslam dünyasının ünlü camilerinden Sahle Camii'ni tanıtmak istiyoruz sizlere.
Sahle Camii, Kamer'de 1. yüzyılında Küfe'de restore edilen İslam dünyasının en büyük camilerinden biridir. Bu cami Küfe Camii'nin kuzeybatısında ve 2 kilometre uzaklığında yer alır. Sahle kırmızı kumla kaplı yurt anlamına gelir. Bu caminin çevresindeki boş alan kırmızı kumla kaplı olduğu için Sahle Cami olarak ün yapmıştır. Sahle Cami, Kara Cami olarak da anılır. Bu adlandırmanın sebebi İmam Ali Aleyhisselam'dan bir rivayette ilgilidir. İmam şöyle buyuruyor. Küfe kentinde 4 kutsal mekan vardır ve her birinde bir cami yer almaktadır. İmam Ali Aleyhisselam'dan bu mekanların adı sorulur. İmam şöyle buyuruyor. Bunlardan biri Sahle Cami'dir. Sahle Cami, Hızır Peygamber'in ikamet ettiği yerdir ve bu camiye Allah Teala kaderini gidermeden hiçbir kederli kul girmez ve biz Ehl-i Beyt Sahle Cami'den Kara Cami olarak yad ederiz.
Sahle Camii, Şebistan ve Avlu olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Avlunun çeşitli bölümlerde peygamberlerin ve masum imamların adları ile adlandırılan mihraplar inşa edilmiş ve her biri makam olarak anılmaktadır. Bu makamlardan biri batı ve kuzey duvarlar arasında yer alan Hazreti İbrahim makamıdır. Bir rivayete göre bu cami Hazreti İbrahim'in eviydi ve o hazret bu mekandan Amalika kavmine doğru gitti. Amalika kavmi oldukça iri yapılı ve güçlü vücutları ile bilinen bir kavimdi ve Hazreti İbrahim Hacer'le beraber Mekke'ye gelmeden önce burada yaşardı.
Hazreti İdris makamı Sahle Camii'nde bulunan diğer kutsal mekanlardan biridir. Bu makam Beytül Hızır makamı olarak da ün yapmıştır. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam talebelerinden birine şöyle buyuruyor. Küfe'ye geldiğinde Sahle Camii'ne git ve orada namaz kıl. Ardından Allah'tan maddi manevi hacetlerini talep et. Zira Sahle Camii'nin İdris peygamberin eviydi. Hazreti İdris orada elbise dikar ve namaz kılardı. Kim Sahle Camii'nde Allah Teala'yı talep eder ve istediği hacetini beyan ederse, Allah Teala onun hacetini yerine getirir ve kıyamet gününde onun derecesini Hazreti İdris'in derecesi kadar yükseltir ve onu düşmanların hilelerinden ve dünyanın sıkıntılarından korur.
Hazreti Salih Aleyhisselam makamı Sahle Camii'nde yer alan bir başka makamdır ve doğuda güney ve doğu duvarlar arasında yer alır ve Salih'in Enbiya ve Mürselin makamı olarak da ün yapmıştır. İmam Sadık Aleyhisselam makamı da caminin ortasında yer almaktadır. Tarihi rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam bir süre burada ikamet ederek ibadet ve dua ile meşgul olmuştur.
Sahle Camii'nin en önemli makamlarından biri İmam Zaman makamıdır. Bu makam caminin orta kısmında İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Yunus makamları arasında yer alır. Günümüzde bu mekanda bir bina inşa edilmiştir. Bu makam için rivayet kitaplarında özel bir ziyaretname nakledilmiştir ve diğer dualarla beraber okunur.
Sahle Camii, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Kufe'den sonra fazilet bakımından 5. sırada yer alır. İmam Sadık Aleyhisselam muteber bir hadise göre vefakar sahabesi Ebu Basir'e şöyle buyurur. Ey Ebu Basir! Öyle bir günü görüyorum ki Resulullah'ın evladı Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhurdan sonra ailesiyle beraber Sahle Camii'ne iniyor. Ebu Basir şöyle diyor. Hazreti Sadık Aleyhisselam'a arz ettim. O cami Hazreti Kaim'in evi mi olacak? Hazret şöyle buyurdu. Evet, bu cami Hazreti İdris ve Hazreti İbrahim'in eviydi ve Allahu Teala bu camide namaz kılmamış hiçbir kulunu peygamber olarak seçmemiştir. Hazreti Hızır'ın evi de bu camidedir. Kim bu camide ikamet eder, Resulullah'ın çadırında ikamet etmiş gibidir. Kim bu şerefli mekanda namaz kılar ve ardından ihlaslı niyetle dua ederse haceti yerine getirilir ve eğer bir şeyden korkup bu mekana sığınırsa Allahu Teala onu o tehlikeden korur. Ebu Basir İmam Sadık aleyhisselamdan şöyle sorduğunu anlatıyor. Demek ki bu şerefli mekanın birçok fazileti var. Hazret şöyle buyurdu. Acaba yine faziletlerini anlatmamı ister misin? Ben de evet diye arz ettim. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Sahle Camii Allahu Teala'nın içinde dua edilmesini sevdiği mekanlardan biridir. Meleklerin bu camiyi ziyaret etmediği ve burada Allahu Teala'ya ibadet etmediği hiçbir gündüz veya gece yoktur. Eğer ben bu caminin yakınında olsaydım tüm namazlarımı orada kılardım.
Sahle Camii'nin faziletleri hakkında İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebelerinden biri olan Hızır adında bir talebe şöyle anlatıyor. İmamdan Allah Teala'nın eve Kabe'den sonra en faziletli mekan neresidir diye sordum. Hazret şöyle buyurur. Küfe'dir çünkü orada Sahle Camii vardır. Allah Teala bu camide namaz kılmamış hiçbir kulunu peygamber olarak seçmemiştir. İlahi adalet bu camiden başlayacak ve Hazreti Kaim buraya yerleşecektir. Bu cami peygamberlere ve evliyaların ve salih kulların mekanıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyden naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak hezyan laflara sarılmalarına sebep olan
yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Siyonistler sürekli Yahudi aleyhtarı duygu ve davranışlara maruz kaldıklarını iddia ediyor. Antisemitizmin manas, akıl ve mantıktan yoksun bir eğilim olduğu konusunda ısrar ediyor. Çoğu zaman bilinmeyen, gizemli bir virüs ya da hastalıkla karşılaştırıyorlar. Peki antisemitizm gerçek mi? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonist hareketin başlangıcından bu yana en önemli stratejilerinden biri, Yahudi halkından bir kurbanlık imajı çizmek için çok sayıda plan ve taktik tasarlamak olmuştur. Yani Siyonistler en azından modern çağda kendilerini sürekli zulme uğrayan bir etnik grup ve bulundukları toplumlarda tacize uğramış gibi göstermeye çalışmışlardır. İnsan haklarının ihlal edildiğini ve kendi kaderlerinin belirlenmesine hiçbir zaman müdahale etmediklerini iddia ediyorlar. Siyonistler bu taktiği kullanarak bir ülkede yaşayan diğer tüm etnik grupların ve Yahudi olmayan grupların haklarını kaybetme pahasına da olsa tekelci eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktalar. Siyonizmin öne çıkan baskı taktiklerinden biri de antisemitizm olgusunu gündeme getirmektir. Sohbetimizin devamında bu taktiğin kökenlerini ele alarak antisemitizm olarak adlandırılan şeyin yalnızca kültür karşıtı ve ırkçı bir olgu olmadığını, Siyonistlerin doyumsuz ayrıcalıklığına karşı doğal bir tepki olduğunu göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, yüzyıllar boyunca Yahudilere karşı muhalefet defalarca şiddete ve huzursuzluğa yol açtı. Yahudiler çoğu zaman yaşadıkları ülkelerden kovuldular. Peki neden antisemitizm denilen bir olgu var? Neden farklı ülkelerde, farklı bölgelerde, farklı kültürlerde sürekli Yahudilerle çatışmalar yaşanıyor? İftira ve inkarla mücadele birliği dünyadaki en büyük ve en etkili Siyonist örgütlerden biridir. Bu kuruluş kendisini Yahudi karşıtlığının izlenmesi ve mücadelesinde öncü bir merkez olarak görmekte ve halkı bu tehlikeli olgu hakkında eğitmektedir. İftira ve inkarla mücadele birliği genel müdürü Abraham Foxman bir daha asla artan Yahudi karşıtı düşmanlık olarak tanımladığı durumdan derin endişe duyuyor. O şöyle yazıyor. Şu anda Yahudi halkının güvenliğini ve emniyetini hedef alan ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuza kesin olarak kanaat getirdim. Tıpkı 1930'larda karşılaştığımız tehdit gibi. Ama şimdiki tehdit çok daha büyüktür. O ayrıca Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki bu eğilimin oluşma ve devam etme nedenleri konusunda da kafasının karıştığını iddia ediyor. O şöyle yazıyor. Antisemitizmin bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Yahudi karşıtlığı bundan muzdarip olan kişinin temelde mantıksız davrandığı bir hastalık gibi. Bu hastalık bir akıl hastalığıdır. Elie Wiesel, modern çağın en ünlü Yahudi yazarları ve önde gelen sosyal figürlerinden biriydi. Gece başlığıyla dünya çapında farklı dillerde yayınlanan kitabında İkinci Dünya Savaşı deneyimlerini ve anılarını anlatmıştır. Gece onun bu hatıralarının kitabıdır. Bir daha hiç görmeyeceği annesi ve küçük kız kardeşinden ayrılışı, babasıyla açlığı, soğuğu, darbeleri ve işkenceyi paylaştığı kamplar ve insan onurunu kaybetmenin utancı. Bu kitap Amerika'da farklı eğitim seviyelerinde birçok sınıfta zorunlu edebi metin olarak öğretilen metinlerden biridir. Elie Wiesel 1986'da Nobel Barış Ödülünü aldı. Wiesel antisemitizm alanında önde gelen yazarlardan biri olarak tanınsa da kendisi bu konunun kafasını karıştırdığını belirtmişti. Almanya'da dinleyicilerine hitaben yaptığı bir konuşmada antisemitizmin kaynağının ve tarih boyunca devamının gizemli bir sır gibi çözülmeden kaldığını söyledi. Başka bir konuşmasında ise antisemitizmi akıl dışı bir hastalık olarak nitelendirdi. 2002 yılında bir konferansta konuşan Wiesel bir adım daha ileri giderek şöyle dedi. Dünya son 2000 yılından çok değişti ve geriye yalnızca antisemitizm kaldı. Henüz tedavisi bulunamayan tek hastalık. Aksi halde bu antisemitizmdir. Etkili Yahudi Amerikalı yazarlardan biri olan, aynı zamanda Siyonist rejimin sadık bir savunucusu olan Charles Kartmer, kendisini aynı şekilde Yahudi karşıtı duyguların ısrarı karşısında şaşkına dönmüş ve kafası karışmış olarak tanımlıyor. O, diğer birçok Amerikan gazetesinde yeniden yayınlanan Washington Post'taki notlarından birinde şöyle yazıyor. Antisemitizmin varlığını sürdürmesi birçok antik zehir gibi tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Foxman, Wiesel ve Kartmer önde gelen Siyonist liderlerle birlikte antisemitizmin ısrarı ve hayatta kalması konusunda bir açıklama getiremiyor ya da yapmak istemiyor. Bunun hiçbir rasyonel temeli olmayan tamamen mantıksız bir hastalık olduğuna, dolayısıyla Yahudilerin yaptıkları ile Yahudi olmayanların Yahudiler hakkında ne düşündüğü arasında hiçbir fark olmadığına inanıyorlar ya da inandıklarını iddia ediyorlar. Onlara göre Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında yüzyıllardır devam eden düşmanlık ve gerilimin Siyonistlerin davranışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Modern çağın en etkili Yahudi figürlerinden bazıları, özel olarak Yahudi davranışı ile Yahudi düşmanlığı arasındaki bağlantıyı kabul etti. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki en güçlü ve öne çıkan Avrupalı Yahudilerden biri Meyer Karl Roosevelt, uluslararası mali işlerde önemli rol oynayan bir ailenin isimlerindendir. Almanya'daki bir başka nüfuzlu Yahudi bankacıya yazdığı 1875 tarihli özel mektubunda şöyle yazıyordu. Yahudi karşıtı duygular konusunda Yahudilerin kendileri suçludur. Mevcut düşmanlık onların küstahlığına, gururuna ve sınırsız kibrine atfedilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde ve yönetimde Henry Kissinger kadar hassas ve önemli bir rol oynayan bir Yahudi bulmak nadirdir. İki Amerikan başkanının başkanlığı sırasında Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Kissinger bir açıklamasında şöyle diyor. Yahudi bir ailede doğmasaydım kesinlikle bir Yahudi karşıtı olurdum. 2000 yıldır zulme uğrayan insanlar bir şeyleri yanlış yapmış olmalı. Kissinger bir telefon görüşmesinde şöyle diyor. Yahudi karşıtlığıyla suçlanan ilk Yahudi ben olacağım. Evet, böyle bir sadakat, böyle bir dürüstlük çok nadir görülür. Yahudi liderler nadiren antisemitizmi Yahudi davranışlarına bir tepki olarak tanımlıyorlar. Modern çağın en zengin ve en etkili isimlerinden biri Macar kökenli milyarder George Soros'tur. Genel olarak Yahudi cemaatiyle ilişkilerini göstermekten kaçınıyor ve tüm üyelerinin Yahudi olduğu toplantılara nadiren katılıyor. Ancak 2003 yılında New York City'deki bir toplantıda Yahudi Kurucular Ağı üyeleriyle konuştu. Avrupa'daki antisemitizm hakkında soru sorulduğunda Soros aniden Amerika ve İsrail'in Siyonizmi destekleyen politikalarına dikkat çekti. O şöyle dedi. Avrupa'da antisemitizmin yeniden yükselişine tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Bush ve Sharon hükümetlerinin politikaları buna katkıda bulundu. Bu gidişatı değiştirirsek Yahudi karşıtlığı da ortadan kalkacaktır. Bununla doğrudan nasıl başa çıkılacağını söyleyemiyorum. Çoğu insan Yahudi olmayanların Yahudilere karşı olumlu duygularının Yahudi davranışlarından kaynaklandığını kolaylıkla kabul eder. Ancak Foxman, Wiesel ve Steinberg gibi Siyonist liderler Siyonistlere yönelik olumsuz duyguların kendi davranışlarından da kaynaklanabileceğini kabul etmek istemiyorlar. Tıpkı diğer tüm sosyal davranışları gibi Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki çatışmanın da insanlık tarihi ve duasında açık ve anlaşılır bir temeli bulunmaktadır. Tarihi belgeler antisemitizmin birkaç yüzyıl boyunca devam etmesinin kökeninin Yahudilerin Yahudi olmayanlara karşı alışılmadık davranışlarından kaynaklandığını gösteriyor. İsrailli ve Yahudi Siyonist liderler, Yahudilerin bir halk veya ulus olduğunu doğruluyorlar. Bu, dünyanın her yerindeki Yahudilerin kendilerine bağlı ve sadık hissetmeleri gereken ayrı bir ulusal grubun olduğu anlamına geliyor. Bazı Amerikalı Yahudi liderler açıkça buna işaret ediyor. Amerikan Yahudi Kongresi ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Stefan S. Weiss, Haziran 1938'de New York'taki Yahudi cemaatine hitaben şunları söyledi. Ben Yahudi inancına sahip bir Amerikan vatandaşı değilim. Ben bir Yahudiyim. Hitler bu konuda haklıydı. Yahudi halkını bir ırk olarak nitelendirdi ve biz de bir ırkız. Bu perspektifle ilgili olarak İsrail liderler Siyonist devletin sadece Yahudi vatandaşlarını değil, aynı zamanda dünyadaki tüm Yahudileri de temsil ettiğini ifade etti. Siyonistler ayrı bir ulusun üyeleri olduklarında ve kendilerini bu ulusa bağlı ve sadık olarak görmeleri gerektiğinde ısrar ederken, aynı zamanda Yahudilerin yaşamayı düşündükleri herhangi bir ülkede tam ve eşit vatandaşlar olarak kabul edilmesi gerektiğinde ısrar ediyorlar. Amerika'daki Siyonist Yahudiler, Abraham Foxman gibi Yahudi halkından ayrı bir milliyet olarak söz ediyor. Aynı zamanda Yahudilerin de diğer Amerikalılar gibi Amerikalı olduklarını iddia ediyor. Ve Siyonist Yahudiler de dahil olmak üzere Yahudilerin Amerikan vatandaşlığının tüm haklarından yararlanması gerektiği üzerinde ısrar ediyor. Kısacası Yahudi Siyonist liderler ve örgütler, Siyonist Yahudiler için yalnızca ülkeleri olan İsrail'de değil, dünyanın her yerinde tam vatandaşlık hakkı talep ediyorlar. Büyük Yahudi Siyonist örgütler ve genel olarak organize Yahudi topluluğu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde çoğulculuk, hoşgörü ve çeşitlilik gibi kavramları destekliyor. Çoğulculuğun, kurtuluş ve hakikatin tek bir din, kültür veya topluluğa özgü olmadığına, hoşgörünün hoşgörü anlamına geldiğine inanan bir okul olduğu, bir mektep olduğu belirtiliyor. Siyonist liderler bunun Yahudi için iyi olduğuna inanıyor. Foxman bu konuda da şöyle yazıyor: Amerika'nın çok kutuplu toplumu Yahudi güvenliğinin merkezinde yer alıyor. Uzun vadede Amerikan Yahudi yaşamını Yahudi cemaatinin dağılma tarihinde benzersiz derecede olumlu bir deneyim haline getiren ve İsrail için önemli müttefikler olmamızı sağlayan şey, çok kutuplu, hoşgörülü ve kapsayıcı bir Amerikan toplumundan gelen sağlıktır. Görünüşe göre çoğulculuk ve çeşitlilik sadece Yahudi olmayanlara emrediliyor. Yahudi Siyonist liderlere göre kendi topraklarındaki Yahudiler için arzu edilen şey elbette çoğulculuk ve çeşitlilik değil, saf etnik merkezciliktir. İftira ve inkarla mücadele birliği bir süreliğine "Çeşitlilik bizim gücümüzdür" sloganını öne sürdü. İftiraya karşı mücadele birliği ortaya attığını iddia ettiği bu sloganla birlikte Amerikalıları, özellikle de gençleri ikna etmek için çok fazla çaba harcadı ve sosyal, kültürel ve ırksal çeşitliliğe mümkün olduğu kadar kucak açmak istedi. Ancak bu birliğin kampanyası başarısız oldu. Amerikalı politikacılar ve eğitimciler neredeyse tüm Amerikan kitle iletişim araçları çeşitliliği ve çok kültürlülüğü, çoğulculuğu teşvik ediyor ve bu kavramları kabul etmeyenleri nefret dolu ve cahil olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi gibi etkili Yahudi Siyonist örgütler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i yalnızca Yahudilerden oluşan tek etnik gruptan oluşan bir devlet olarak tanıyıp savunması gerektiği yönünde ısrar ediyor. Değerli dinleyiciler, Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bahsettiğimiz gibi antisemitizm gizemli bir hastalık değildir. Tarihin de gösterdiği gibi genelde antisemitizm olarak tanıtılan şey, kendi benzersizliği ve özel oluşunda ısrar eden, kendi hedeflerini gerçekleştirmek uğruna maksimum gücü eline geçirmeye çalışan bir azınlığa karşı doğal ve anlaşılır bir tutumdur. Bu grup için toplumun çıkar ve menfaati hiçbir anlam ifade etmemektedir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.